Ayrım 27. Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam Ebu Hanife. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 404. Peygamberi dışladığı ithamı. İmam-ı Azam güya şöyle dermiş: "Eğer Hazreti Peygamber beni görmüş olsaydı benim sözlerimin birçoğunu alırdı. Din dediğiniz güzel ve isabetli görüşten başka nedir ki?" İbn Hibban, Kitabül Mücrihin, İbn Adi, El Kamil Fi Zuhfayr Rical 8-240. Peygamberimizin bu konuda şöyle şöyle yaptığı rivayet ediliyor. Siz bunun aksini söylüyorsunuz diyen birine güya demiş ki: "Bırak bunları, bunlar domuz günahı." Hazreti Peygamber'e yalan isnat eden biri için bu tabirin kullanılmasında İslami yönden hiçbir sakınca yoktur. Zalim yöneticilere kılıçla karşı çıkma fikrine katılmayan birinin "Hazreti Peygamber de böyle istermiş" sözüne cevabı: "Bunlar hurafeci lakırdıları, bizi bunlarla meşgul etmeyin." Hatib el-Bağdadi 13-382. Yusuf bin Esbat, ölüm 195-810, şöyle diyor: "Ebu Hanife, Hazreti Peygamber'in 400 hadisini reddetti." Hatib el-Bağdadi 13-390. Cafer bin Muhammed şöyle dua ediyor: "Allah'ım, biz bu peygamberlik mirasını atamız İbrahim'den, şu Beytullah'ı atamız İsmail'den, şu hadisleri de atamız Hazreti Muhammed'den devraldık. Benim ve atalarımın lanetini Ebu Hanife'nin üzerine sal." İbn Hibban, Kitabül Mecruhin 410-412. Muhammed bin Amir Ettai şunu kayıtlara geçirebiliyor: "Rüyamda kendimi Kabe'nin hareminde gördüm. Bir de baktım, bir topluluğun ortasında bir ihtiyar bir başka ihtiyarı yaka paça itiliyor ve şöyle bağırıyor: "Ey ahali, bu adam Muhammed'in dinini değiştiriyor." Yanımdaki adama "Bunlar kim, ne yapıyorlar?" diye sordum. Adam şöyle cevap verdi: "Hazreti Ebu Bekir, Ebu Hanife'yi yaka paça dışarı atıyor." İbn Hibban aynı yer. İşte bir karalama rivayeti daha. İmam-ı Azam'ın Biş bin Mufaddal adlı hemşerisi şöyle anlatıyor: "Ebu Hanife'ye Enes bin Malik'in peygamberimizden rivayet ettiği şu hadisi okudum. Dinledi ve şöyle dedi: Bu bir hezeyan. Hadis şu: Bir Yahudi bir cariyeyi başını iki taş arasında ezerek öldürmüştü. Hazreti Peygamber de o Yahudi'yi başını iki taş arasında ezerek öldürttü." İbn Hibban aynı yer. Kur'an'ın mahluk olduğuna inandığı ithamı. İmam-ı Azam'a saldıranların dillerine doladıkları iddialardan biri de büyük imamın Kur'an'ın mahluk olduğuna inandığı iddiasıdır. İmam-ı Azam Kur'an'ın lafızlarının mahluk olduğuna inanıyordu çünkü o lafızlar bizim yazdığımız lafızlardır. Allah'tan gelense mana olan Kur'an'dır ve o Allah'ın zatıyla var olan kaim, gayri mahluk bir niteliktir. Kur'an'ın mahluk olduğu inancı özel bir anlamı olan apayrı bir şeydir. Bu anlayış Kur'an'ın lafızlarının değil tümünün mahluk olduğunu ifade eder ve bunun sonu Kur'an'ın vahiy ürünü olmadığı anlayışına çıkar. Ehl-i sünnet bilginlerinin bu görüşe karşı çıkmalarının sebebi de budur. Böyle bakıldığında İmam-ı Azam'ın anlayışı Kur'an'ın mahluk olduğu yolunda bir anlayış değil, tam tersine ona karşı olan bir anlayıştır. Kur'an'ın mahluk olduğuna inanan İmam-ı Azam değil, onun en büyük düşmanlarından biri olan Buhari'dir. Buhari bu fikri savunmak için Halku Ef'alil İbad adında bir eser yazmıştır ama onun bu konuda adına anan yok. Varsa yoksa İmam-ı Azam. İmam-ı Azam bahsinde işlenen en büyük zulüm şudur: eleştiri ve saldırıya mesnet olabilecek bir fikir İmam-ı Azam'da varsa ne âlâ, onu dillerine dolayıp saldırdılar. Eğer böyle bir fikir yoksa onu hiç sıkılmadan imama isnat ettiler. Sonra da bu isnat konusunda akıl almaz senaryolar yazdılar, akıl almaz hikayeler uydurdular. Adını andığımız İbn Hibban'da yer alan ve İmam-ı Azam'ın torununu alet eden şu örneğe bakın. İmam-ı Azam'ın torunu Ömer bin Hammad şunu anlatmıştır: "Babam şöyle derdi: Babamın Kur'an'ın mahluk olduğuna inandığını bilen İbn Ebi Leyla, İmam-ı Azam'ın baş düşmanlarından biri, babama haber göndererek bu fikrinden, babam şöyle derdi, babamın Kur'an'ın mahluk olduğuna inandığını bilen İbn Ebi Leyla, İmam-ı Azam'ın baş düşmanlarından biri babama haber göndererek bu fikrinden vazgeç, yoksa seni çok kötü ederim demişti. Babam o fikrimden döndüm diye haber gönderdi. Bunun üzerine babama şöyle dedim: Sen o fikri savunmuyor muydun? Babam bana şu cevabı verdi. Savunuyordum çocuğum ama bugün böyle demem gerekiyor. Takıya yapmak zorundayım. İbn Hibban 406, Hatip 13'e 379-380. Bu baştan sona iftira olan rivayet ayrıca şeytani bir siyasetle İmam-ı Azam'ı tutarsız, korkak, takiyeci ilan etmek gibi bir onursuzluğu da ortaya koyuyor. İmam-ı Azam'ı Kur'an'ın mahluk olduğunu iddia ediyor diye itham edenlerin ilklerinden biri, belki de ilki, öğrencisi Ebu Yusuf'tur. Hatib el-Bağdadi 13'e 378. İbret ve dehşet tablosu. Kur'an mahluk mudur, değil midir tartışması, İslam tarihinin trajikomik tartışmalarının önde gelenlerindendir. Arap egemenliğini sağlama bağlamak için hükümlerinin üstünü örttükleri bir kitabın, felsefi bir fanteziye alet edilerek koca bir ümmetin asırlarını dolduracak kavgaların malzemesi yapılması, kitleleri oyalamak için din üzerinden oynanan oyunların ibret verici bir örneğidir. Bir asra yakın bir zaman önce büyük bir ilim öncüsünün Kur'an'ın mahluk olduğuna inanıyor gerekçesiyle canını yaktıktan sonra bir de bakıyoruz Kur'an'ın mahluk olduğu fikri İslam devletinin resmi görüşü ilan ediliyor. Dahası var, bu kez bu görüşe karşı çıkanlar takibe alınıp cezalandırılıyor. Bilindiği gibi Abbasilerin akılcılığıyla ünlü filozof halifesi Memun, 212-827 yılında yayınladığı bir emirname ile Mutezile mezhebini devletin resmi mezhebi ilan etmişti. Bunun bir uzantısı olarak Mutezile'nin temel fikirlerinden biri olan Kur'an mahluktur tezi de resmi devlet görüşü haline getirildi. Memun 218-833'te yayınladığı bir fermanla ulemanın Kur'an'ın mahluk olup olmadığı sorusuyla sorgulanması emrini verdi. Soruya mahluktur cevabını verip kurtulanlar çoğunluktaydı. Kur'an mahluk değildir diyen bazı ulema ise takip ve tacize uğradı. Hatta bunların bir kısmı zincire vurulup hapislere tıkıldı. Ünlü mezhep imamı Ahmet bin Hanbel, ölüm 241-855, zincire vurulanlardan biridir. İbn Hanbel'den 14 yıl sonra ölen ve ehl-i sünnet mezhebinin en büyük imamlarından biri sayılan ünlü hadisçi Buhari, ölüm 256-869, ise bir yandan Kur'an mahluktur söylemini kitaplaştıracak, öte yandan bu söylemle itham edilip işkencelere uğratılan Selefi İmam-ı Azam'ı sapık ve kafir ilan edecektir. Şu garipliğe bakın. 100 yıl kadar öncesinde İslam'ın en büyük mezhebinin en büyük temsilcisi Kur'an'ın mahluk olduğuna inandığı gerekçesiyle takip ve taciz edilmişti. Bir asır sonrasında ise aynı dinin bir başka büyük mezhebinin imamı Kur'an'ın mahluk olmadığına inandığı gerekçesiyle zincire vuruluyordu. Mürciye mezhebine mensubiyet ithamı. İmam-ı Azam'a yöneltilen ağır suçlamalardan biri de onun mürciye mezhebine mensup olduğu ithamıdır. İmamı, mürciye mezhebinin başı gösterenler de var. Hatib el-Bağdadi 13'e 374. İmam-ı Azam kendisinin mürciye felsefesine bağlı olduğunu inkar etmemiştir. Birileri kendilerine uymayan fikirleri sapıklık ilan etti diye o fikirlere neden karşı olalım? İmam-ı Azam gibi ilkelerin öncüsü bir zat böyle bir tutarsızlık yapar mı? Elbette yapmaz ve yapmamıştır. Devrin Arapçı dincileriyle onları kullanan zorba yöneticiler, beğenmedikleri insanları itham için her devirde bir takım günah keçileri icat etmişlerdir. O devrin önemli günah keçilerinden biri de mürciye mezhebidir. Hoşlarına gitmeyen herkesi bu günah keçisine mensup göstererek ezmişlerdir. Sünnet, o günde, bugün de bu şeytani siyasetler tarafından babalarının özel mülkü gibi kullanılmıştır. Kendilerine göre bir sünnet belirliyorlar, sonra da ona uymayanları peygamberin sünnetine aykırı davranmakla itham edip cehenneme göndermeye kalkıyorlar. Tarihin kaydettiği en büyük imansızlık ve namussuzluklardan biri de işte budur. Belki de bu en büyüğüdür. İmam-ı Azam'ı ithamları da bu türdendir. İmam-ı Azam o ilkeli ve mert tutumuna uygun olarak mürciyeyi açıkça savunmuştur. Tıpkı İmam-ı Azam gibi mevaliden olan Basralı fakih Osman el-Betti, ölüm 143-760, ona mürciye meselesini de içeren sorular sormuştur. İmam-ı Azam, lideri olduğu Rey ekolünün, akılcı ekolün önemli isimlerinden biri olan el-Betti'ye yazdığı ünlü mektubunda bu sorulara cevap vermiştir. Mürciye ile ilgili kısmında şöyle diyor. Mürciye mezhebinden söz ediyorsun. Adaletle söz söyleyen bir topluluğun günahı ne ki onları bidat ehlinin yakıştırdığı bir isimle anıyoruz? Adalet ve sünnet ehli topluluk esas onlardır. Ebu Hanife, Risale ila Osman el-Betti, 84. Mürciye mezhebi nedir? Mürciye mezhebi hemen tüm mezheplerin birçok görüşünü bünyesinde toplayan bir şemsiye mezheptir. Denilebilir ki bu mezhebin kendisine özgü ve onun alameti sayılabilecek tek farklı görüşü iman konusundaki görüşüdür. Bu yüzdendir ki bir değil birçok mürciyeden bahsedile gelmiştir. Örneğin İmam-ı Azam'ın mürciyeliğinden kendisini sevenler arasında konuşulduğunda Ebu Hanife ehl-i sünnet mürciyesindendi denir. Mürciyeyi değerlendirenler İmam-ı Azam'ın düşmanları ise mürciyeden bir dalalet ve küfür mezhebi olarak söz edilir. İbn Abdilber bu konuya çok yumuşak ama anlamlı bir biçimde değinirken şöyle diyor. Ebu Hanife'yi irca, mürciye fikirleri taşımak suçlamasıyla da tahkir ve tezif ettiler. Oysa ki ilim ehlinin irca fikrinde olanları pek çoktur. Ama onların hiçbirisi için Ebu Hanife hakkında söylenen çirkin sözler söylenmedi. Gerçek şu ki bu irca meselesinde de Ebu Hanife hasetlerin kurbanı oldu ve hiç ilgisi olmayan şeyler ona isnat edildi. İbn Abdilber, Beyanül İlm 2081. İşin mezhep, taassup ve dedikodusunun ötesindeki esasına gelince, onu konunun temel kaynaklarından biri belki de birincisi sayılan Eş'ari'nin Makalatül İslamiyin adlı otorite eserlerinden öğrenelim. Ebu'l-Hasan el-Eş'ari, Ölüm 324-935 eserinin mürciyeye ayırdığı özel bölümünde İhtilaf-ül Mürciye sayfa 132-154 ve değişik vesilelerle mürciyeye değindiği yerlerde şu tespitleri yapıyor. Mürciye temel meselesi olan iman konusunda 12 alt fırkaya ayrılır. Birinci fırka imanı Allah'a, peygambere ve peygamberin tebliğ ettiklerine inanmak olarak görür. Bunlara göre dil ile ikrar, amel, ibadet imana dahil değildir. Yani bunlar imanın bir parçası sayılmaz, bunlar olmasa da iman, imandır. İkinci fırkaya göre iman sadece Allah'a inanmaktan ibarettir, diğer din meseleleri ve konuları imanla ilgili sayılamaz. Bu ikinci fırkaya göre mesela namaz Allah'a ibadet değildir. Allah'a ibadet dendiğinde anlaşılacak tek şey ona iman edip onun varlığını bilmektir. Eş'ari'nin mürciyenin öteki fırkaları hakkında bundan sonra verdiği bilgiler o fırkaların tamamının birinci grubun fikirlerine uygun düşündüklerini göstermektedir. Bunun anlamı şudur. Mürciye ana başlık olarak üç gruba ayrılabilir. 1. İman konusunu sadece Allah'a iman olarak anlayanlar. Bunlara göre peygamberlere iman bile imanın şartları içinde değildir. Yine bunlara göre dil ile ikrar da imanın şartlarına dahil edilemez. 2. İmanı Allah'a, peygambere ve peygamberin getirdiklerine kalben iman olarak anlayanlar, bunlar imanın dil ile ifade edilmesini şart koşmamaktadır. 3. İmanı Allah'a, peygambere iman edip bunu dille de açıkça ifade etmek olarak anlayanlar, mürciyenin bu kollarının üçü de bir deist felsefenin çerçevesi içinde düşünülebilir, özellikle birinci kol. İmam-ı Azam, mürciyenin şurada sıraladığımız kollarından hangisine mensuptur? Bu soruya net bir cevap vermek çok zordur. Eş'ari, İmam-ı Azam ve mezhebine uyanların esas aldığı mürciyeliği, mürciye mezhebinin dokuzuncu kolu olarak gösteriyor ve onları şöyle tanıtıyor. Ebu Hanife ve arkadaşlarının bağlı olduğu bu kola göre, iman, Allah'a iman ve bu imanı dil ile ikrar, peygambere iman ve onun getirdiklerinin doğruluğunu dil ile toptan kabul ve ifade olup bunların ayrıntıları, açılımları imanın içine dahil edilemez. Eş'ari, Ebu Hanife ve arkadaşlarının bu anlayışlarının açılımı olarak şöyle bir anekdot kaydediyor. Ebu Hanife ile Amr bin Osman Eş-Şemzi Mekke'de karşılaşmışlardı. Amr Ebu Hanife'ye şunu sordu. Söyle bakalım, bir adam Allah'ın domuz etini haram kıldığına inansa ama bunun gördüğümüz filan veya falan domuzun etinin anlamına gelmediğini iddia etse bu adamın durumu nedir? Ebu Hanife, bu adam mümindir diye cevap verdi. Amr devam etti. Bir adam hac emrini yerine getirmek için Kabe'yi ziyaretin esas olduğuna iman etse ama bu Kabe'den maksadın Mekke'deki mabet olup olmadığını bilmediğini söylese bu adamın durumu ne olur? Ebu Hanife cevap verdi. Bu adam da mümindir. Amr bu kez şunu sordu. Bir adam Allah'ın Muhammed'i peygamber olarak gönderdiğine iman etse ama bu Muhammed'in Hazreti Muhammed mi yoksa mesela bir zenci Muhammed mi olduğunu bilmediğini söylese bunun durumu ne olur? Ebu Hanife bu soruya da aynı cevabı verdi. Bu adam da mümindir. Eş'ari, anılan eser 138-139. Eş'ari şu eklemeyi de yapıyor. Ebu Hanife, dinden olan herhangi bir şeyi bu şekilde algılamanın kişiyi imandan çıkaracağını kabul etmemektedir. Mürciyenin yaktığı özgürlük ışığı. Mürciyenin büyük çoğunluğuna göre bir insan vahyin verilerini inkar etmediği sürece bu verilere getirdiği tevil ve yorum ne olursa olsun mümin niteliğini yitirmez. Görüldüğü gibi mürciye amelin imanın bir parçası olmadığını savunuyor. Ancak burada dikkatli bir ayrımın yapılması zorunludur. Mürciyenin zulme karşı savaş konusundaki anlayışı dikkate alındığında onun amelle kastettiğinin sadece ibadetler olduğunu söylemek zorundayız. Çünkü mürciyenin bütün amelleri imanla irtibatsız saymamıştır. Özellikle İmam-ı Azam'ın tavrı dikkat çekicidir. İmam-ı Azam hayatı pahasına zalim yönetimlere karşı silahlı savaşı hem fikren hem de maddeten ve açıkça desteklemiştir. Bu tavır en azından zulme karşı mücadelenin mürciye ve İmam-ı Azam tarafından bir iman konusu olarak algılandığını gösterici niteliktedir. Bu anlayış ve tavır alışı Ehl-i Sünnet inancının bir mensubu olan Mustafa Kemal Atatürk'te de aynen görmekteyiz. Görmezlik edemeyiz ki mürciyenin bu anlayışı bir din bünyesinde ulaşılabilecek fikir özgürlüğünün ve özgürlükler için savaşın en açık ve kararlı ifadesi, en sarsılmaz garantisidir. Dini ibadetlerin cenderesine hapsedip insanı insan yapan zulme karşı çıkış konusunda hiçbir ciddi tavır koymayan anlayış, İmam-ı Azam'ın mücadele ettiği Arap-Emevi anlayışıdır ki, esası bakımından dini camiye hapsedip ümmetin yönetimini ve nimetlerin dağıtımını kendi eline almaktadır. Hristiyan emperyalizminin bugünkü İslam dünyasını hapsettiği cendere de budur. BOP denen esaret projesinin omurgasında da bu anlayış vardır. Mustafa Kemal'e düşmanlığın arka planında da bu anlayış vardır. Bu anlayış, İmam-ı Azam imanına sahip olanları ne kadar mutlu ve onurlu kılıyorsa, Arap, Emevi, Yezidi anlayışa sahip olanları da o kadar rahatsız ediyor. Mürciyenin ikinci derecede önemli sayılabilecek farklı görüşü, Kur'an'ın mahluk olup olmadığı yolundaki görüştür. Genel kabul, mürciyenin Kur'an mahluktur görüşünde olduğu yolundadır. Eş'ari, mürciyenin büyük çoğunluğunun Kur'an mahluktur fikrini savunduğunu söylemekle birlikte, bakınız Makalat 582, bu konuda 3 mürciye görüşünden söz etmektedir. 1. Kur'an mahluktur diyen görüş. 2. Kur'an mahluk değildir diyen görüş. 3. Kur'an'ın mahluk olup olmadığı hakkında hüküm verilemez, tavakkuf, fikir beyan etmekten geri durmak gerekir diyen görüş. Eş'ari Makalat 153. İmam-ı Azam kendisine saldıranlara göre bu görüşlerin birincisine, kendisini savunanlara göre ise üçüncüsüne mensuptur. Tövbeye davet edildiği ve bunu reddettiği ithamı. İnsanları önce günahkar ilan edip sonra da tövbeye davet etmek, istidab, bir engizisyon yöntemidir. Tövbeye davet edilmiş olmak, irtidat, dinden çıkarma da dahil akla gelebilecek en büyük kötülükleri işlemek olmakla eş anlamlıdır. İmam-ı Azam'ın tövbeye davet edildiğini iddia edenler de dolaylı yoldan bunu ifade etmek istemektedirler. Bu itham doğrudan doğruya günahkarlık ithamından daha ağır ve ezicidir. Çünkü bunun arkasından davet edildiği tövbeyi kabul etmemek gibi bir ilave gelir ki ithamın en büyüğü işte buradadır. Nitekim İmam-ı Azam'ın tövbeye davet edildiğini iddia edenler bu tuzak şaiyanın hemen arkasından şunu eklemişlerdir. Tövbeye davet edildi ama tövbe edip etmediği bilinmiyor. Bunların anlamı İmam-ı Azam'ın tövbeye konu teşkil eden günahın altında ezildiğidir. İmam-ı Azam zındıklık ve küfürden de tövbeye çağrıldığına göre onun tövbeyi kabul etmemesi demek kafir olarak ölmesi demektir. Söz konusu kişi önceden Müslüman olduğuna göre onun kafir olması düz bir kafirlik olmayacaktır. O mürted olacaktır. O halde İmam-ı Azam'ı örtülü bir şekilde kafir ilan eden lanetli alçaklık onu örtülü bir biçimde haşa mürted ilan ediyor demektir. İşte Buhari'nin de dahil olduğu ithamcılar ekibinin kurdukları tuzağın amacı budur ve bu amaç onların bazılarınca açıkça telaffuz edilmiştir. Yani onlar en sonunda İmam-ı Azam'ın kafir olarak öldüğü yolundaki uğursuz iftiralarını şu şekilde kayda geçirmişlerdir. Ebu Hanife defalarca tövbeye davet edildiği halde buna olumlu cevap vermemiş ve o hal üzere ölüp gitmiştir. Ebu Hanife hangi gerekçeyle tövbeye çağrıldı? Arap-Emevi engizisyoncuları tarafından 3 sebep gösteriliyor. 1. Kur'an'ın mahluk olduğu yolundaki tezi. 2. Zındıklık. 3. Kafirlik. Süfyan es-Sevri gibi büyük bir isim bile şu zalim isnadı telaffuz edebilmiştir. Zındıklığından dönmesi için 2 kez, kafirliğinden dönmesi içinse defalarca tövbeye çağrıldı. Hatib el-Bağdadi 13'e 382-383. Yine büyük isimlerden biri olan Ebu Davud Süleyman Es-Sicistani, ölüm 275-888 şöyle diyor. İmam Malik, Şafii ve İbn Hanbel, Ebu Hanife'nin dalalet içinde olduğunda ittifak etmişlerdir. Hatib el-Bağdadi, 13-383-384. Bu sözün ifade ettiği anlam dehşet vericidir ve İmam-ı Azam'a yapılmış çok büyük bir zulümdür. Bu zalim iddiaya göre Ehl-i Sünnet'in mezhep imamlarından üçü, aynı Ehl-i Sünnet'in en büyük mezhebinin kurucu imamı Ebu Hanife'nin dalalet içinde olduğunda, yani kafirlik sınırına geldiğinde ittifak etmişlerdir. İslam dünyasının ne durumda olduğunu, kendi dindaşlarına nasıl muamele ettiğini yeniden bir düşünün. Cehmiye mezhebine, müşrikliğe, Yahudiliğe, mensubiyet, tenasuha, inanma ve deccal ithamı. Cehmiye'ye mensubiyet meselesi. İmam-ı Azam'ı Cehmiye mezhebine mensup olmakla itham eden tek kişi öğrencisi Ebu Yusuf'tur. Ebu Yusuf'a soruyorlar. Ebu Hanife Mürciye mezhebinden miydi? Cevap veriyor. Evet, hem Mürciye mezhebinden hem de Cehmiye mezhebindendi. Peki madem öyleydi onunla ne işiniz vardı diyorlar. Cevabı kaypak ve hainlere has bir cevap. Bizim onunla beraberliğimizin sebebi iyi bir öğretici olmasındandı. İyi bir şey söylediğinde alıyor, kötü bir şey söylediğinde reddediyorduk. Hatib el-Bağdadi 13-375. Aynı soruya bir yerde de şu cevabı veriyor Ebu Yusuf. Ebu Hanife'nin huzuruna gidişimiz fıkıh öğrenmek içindi, dinimizi öğrenmek için değil. Hatib el-Bağdadi 13-386. Cehmiye mezhebi nedir? Cehmiye, tıpkı Mürciye ve ona nispet edilen İmam-ı Azam gibi ibadeti imanın bir parçası saymaz. İmanı kalpteki fark ediş ve bilgi, marifet olarak kabul eder. Onlara göre de iman kalpte bir manadır, organlarla, organların hareket ve işlevleriyle hiçbir alakası yoktur. Cehmiye mensupları Kur'an'ın mahluk olduğuna inanırlar. Cehmiye için bakınız Eş'ari, Makalat 41-132-279-280. Müşriklik ithamı. Süfyan es-Sevri, İmam-ı Azam'a yapılan en ağır itham olan müşriklik suçlamasının sahibi olarak da gösterilmektedir. Ehl-i Sünnet inancının en büyük önderlerinden biri kabul edilen Ebu'l-Hasan el-Eş'ari, eseri El-İbane'de şu dehşet verici satırları yazıyor. Süfyan es-Sevri, İmam-ı Azam'ın hocası Hammad bin Ebu Süleyman'dan şu sözü nakletmiştir. O müşrik Ebu Hanife'ye söyle, ben ondan tamamen beriyim, onunla hiçbir ilişkim yoktur. Eş'ari El-İbane 77. Yahudilik ithamı. Bu itham İbn Ebi Şeybe'ye isnat edilmektedir. Şöyle dermiş. Sanıyorum Ebu Hanife Yahudiydi. Hatip 13-413. Günümüz dincilerinin iftira sadizmlerine ne kadar benziyor. Onlar da hesaplarına ters düşen insanları değerleri ne olursa olsun zındık, sapık, mürtet, sebateist, Yahudi ajanı, Hristiyan casusu diye karalamaktan asla çekinmezler. Allah bu son yıllarda bu iftiracılık sadizminde en ileri gidenleri bu dedikleriyle gerçekten suçlanacak bir noktaya getirdi. Hemen hepsi dünyalık devşirmek veya siyasal çıkar sağlamak için Yahudi ve Hristiyan emperyalizminin Vatikan'ın işbirlikçisi ve meddahı haline geldiler. Dinler arası diyalog, ehli kitapla yakınlaşma, dünya gemisinin kaptanı ABD ile iyi geçinme gibi perdeleri altında zulme teslim olmaktan asla çekinmediler. Tenasuh meselesi. Bu itham, radikal Şiilerin en ünlülerinden olan ve şeytanla lakabıyla anılan Ebu Cafer Muhammed bin Ali el-Ahvel tarafından yöneltilmiştir. Bu şeytan için bakınız Eş'ari, Makalat 37-38, 43-45, 51-219-220, 346-493. İmam-ı Azam bu radikal Şii grubu, Gayip İmam geri dönecek diye iddia ettikleri için İslam'a ters düşmekle itham ediyordu. Onlar da imamı tenasuha inanmakla itham etmişlerdir. Deccal ithamı. Muhammed bin Mesleme adlı meslektaşına sordular. Ebu Hanife birçok şehre gittiği halde Medine'ye niçin hiç gitmedi? Cevabı şu oldu İbn Mesleme'nin. Peygamberimiz Medine'ye veba ile Deccal'ın giremeyeceğini söylemiştir de ondan. Ebu Hanife Deccallardan bir Deccal'dı. Hatip 13-395. 27. ayrımın sonu sayfa 417.